Ayrım 7. İçimden geçen zaman. Güldal Mumcu. Sayfa 89. Mart-Nisan. Bugüne kadar Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde çalışan Uğur Mumcu Cinayetini İzleme Komitesi görevini Türkiye Barolar Birliği'ne devretti. Cumhuriyet Gazetesi'nde kurulan komisyon çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle tıkanmıştı. Komisyonun Cumhuriyet Ankara Bürosu'nda yapılan ilk toplantısında zamanın Adalet Bakanı Seyfi Oktay'la görüşülmesi kararlaştırılmış, ancak Başkan Halit Çelengin bu görüşmeyi diğer üyelere bildirmeden tek başına gerçekleştirip hiç bilgi vermemesi rahatsızlık yaratmıştı. Öte yandan ben de Halit Çelengin'e o yaz Ömer Çiftçi ile Uğur arasında geçen konuşmaları ve Uğur'un endişelerini anımsatmıştım. Oysa Çelenk, komisyonda çiftçinin dinlenip dinlenmemesi konusu gündeme geldiğinde Ceyhan Mumcu'ya bunun yine bana sorulması düşüncesini ortaya atmış ve sanki konuyu bilmiyormuş gibi davranmış. Çiftçinin dinlenmesi hususunu muğlak bırakmıştı. Ayrıca Çelenk bazı yerlerde Ömer Çiftçi bu işi yapmamıştır şeklinde demeçler vermişti. Bunun üzerine kendisini telefonla aradım. Böyle demeçleriniz var. Sizin bu demeçlerinize dayanarak Ömer Çiftçi çarpıtıyor. Televizyon kanallarına çıkıp Uğur'la konuşmadığını, sadece pencerede bir gölge gördüğünü söylüyor. Hürriyet'te benim psikolojik bunalım geçirdiğim için bu şekilde konuştuğumu iddia ediyor ve sanki ben suikasti Ömer Çiftçi yapmıştır diyormuşum gibi siz de bu işi Ömer Çiftçi yapmamıştır diyorsunuz. Ben size olayı yazın bütün açıklığıyla anlatmış olmama, siz bu olayın ayrıntısını benim ağzımdan dinlemiş olmanıza rağmen bu adamı dinleyip dinlememeye karar vermek için Ceyhan abiye bu konuda ne olup ne bittiğini bana sormasını söylüyorsunuz. Demiyorsunuz ki ben bu olayı Güldal'dan dinledim, ben de biliyorum. Neden bu böyle oluyor? Ne demek oluyor bütün bunlar diye sorunca Çelenk, siz de neden böyle bir şey söylediniz, söylemeseydiniz karşılığını verdi. Halit Bey, siz bir hukukçusunuz. Bunu bana neden söyledin diye soramazsınız. Ben size konuyu bütün ayrıntılarıyla yazın anlattım. Siz olayı böyle değiştirerek beni yalancı durumuna sokuyorsunuz. Ömer Çiftçi hakkında ben bugüne kadar hiçbir şekilde ajandır ya da şöyle bir adamdır şeklinde hiçbir şey duymadım, görmedim. Olabilir ama bu söylenen gerçeği değiştirmez. Ama adam şimdi durduk yerde zan altında kalıyor. Hayır, onu zan altında tutan yok. Benim söylediğimi değiştirerek siz sistematik bir şekilde beni yalancı durumunda tutuyorsunuz. Güldal Hanım, bugüne kadar bana hiç kimse böyle bir şey söylemedi. Ne bir müvekkilim ne de başka bir kimse beni yalan söylüyor durumuna düşürüyorsunuz demedi. Bunca yıllık avukatlık hayatımda hiçbir zaman böyle bir durum olmadı. Sonra ben her şeyi doğruluk, dürüstlük içinde yaptım. Bütün hayatım boyunca hep bu yönde mücadele ettiğim için devamlı kötü bakıldım. Bildiğimden şaşmadığım için böyle oldu. Kimse de bana böyle bir şey söylemedi, bu duruma da düşürmedi. Ama siz şu anda bunu yapıyorsunuz. Daha önce yapmamış olabilirsiniz ama şu anda yaptığınız ve söylediğinizle beni o duruma düşürüyorsunuz. Ben de hiçbir şekilde söyleyememiştir demiyorum. Yapmamıştır diyorsunuz ama söylememiştir beyanına nedense hiç yer vermiyorsunuz. Güldal Hanım, bana itimatsızlığınız varsa komisyondan istifa ederim. O sizin bileceğiniz iştir Halit Bey. Beni hiç ilgilendirmiyor ne yapacağınız. Burada acı olan şu ki Ömer Çiftçi sizin bu konuşmanızı kullanarak bir gerçeği çarpıtmaya kalkıyor. TGRT'ye çıkıyor, ben gölge gördüm, hiç konuşmadım diyor. Hürriyete benim için psikolojik rahatsızlık geçiriyor diye demeç veriyor. Bunların hiçbirini ne gördüm, ne seyrettim, ne de okudum. Ayrıca okumak zorunda ve seyretmek durumunda da değilim. Okumak ve seyretmek durumundasınız Halit Bey. Çünkü izleme komisyonunun başındasınız, bu bir. İkincisi, eğer bir şahsa kefil oluyorsanız onun ne yaptığını, ne söylediğini bilmek zorundasınız. Neyi nasıl söyleyeceğimi bana söyleyemezsiniz. Tabii ki Halit Bey, neyi nasıl ifade edeceğinizi en iyi siz bilirsiniz. Ne haddimize size böyle bir şey söylemek? Yalnız şunu söylüyorum, sizin konuşmalarınızı kullanıyorlar. Benim söylemek istediğim yalnızca bu. Bana telefon açıyorsunuz, bu şekilde konuşuyorsunuz. Müthiş alınıyorum. Hep sizler alınıyorsunuz Halit Bey. Benim alınmamı ve alınabileceğimi hiç düşünmüyorsunuz nedense. Hep siz alınacaksınız, ben hiç alınmayacağım, öyle mi? Hem kuzum, söyler misiniz ben bunları sizinle tartışmayacağım da kiminle tartışacağım? Haklısınız Güldal Hanım. Eğer tartışmamız sert olduysa Halit Bey, psikolojime verirsiniz. Şekibe Hanım'a selam söyleyin, iyi günler. Telefonu kapattım. İlişkileri soğumaya bırakmak en doğrusu olacaktı. Aynı günlerde Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner, o zaman ketenci, görüşmek için randevu istedi. Bir gün öğleden sonra geldi. Beyhan ablayı da çağırmıştım. Hal hatır sorduktan sonra Şükran, "Üstümdeki yükü bir atayım," dedi. Merakla yüzüne baktım. Evren Değer'in Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan ve Ömer Çiftçi'nin Uğur'la yaptığı görüşmenin de yer aldığı suikastla ilgili yazı dizisinden sonra Anadolu'dan üye işçiler diske telefon etmişler. "Böyle bir adam diskte hala ne duruyor?" diye. Disk yönetimi de bundan çok rahatsız olmuş. Genel Başkan Kemal Nebioğlu ve Ömer Çiftçi'nin de dahil olduğu bir heyetle kalkıp Cumhuriyet'e gitmişler. Şöyle bir tartışma yaşanmış. "Efendim, biz bu yazı dizisinden rahatsız olduk. Bu konuda özellikle Ömer Çiftçi boyutunda gazetenin bir tavrı olsun." İlhan Selçuk: "Biz de ortada kaldık. Ailesi buna inanıyor. Bir açıklama gönderin, biz de onu yayınlayalım." Nebioğlu: "Böyle bir açıklama bizi aklamaz. Gazete olarak bir şeyler yapın." Selçuk: "Biz böyle bir şey yapamayız." Nebioğlu: "Ben vicdanen Ömer Çiftçi'nin bu soruyu sorup sormadığına kâni olamadım. Suçlu mu değil mi bilmiyorum. Eğer sizin elinizde daha fazla delil varsa bizi bilgilendirin ki, bize söyleyin ki biz de kâni olalım. Bu arkadaşı Bakanlar Kurulu'nda barındırmayalım." Şükran bunları anlattıktan sonra, "Şükran Ketenci," dedim, "şimdi onları bana niye anlatıyorsun?" "Gazetedeki o açıklamayı okudum, sizin yazdığınızı da okudum. Yazı dizisinde sadece Uğur Mumcu'nun Güldal Mumcu'ya söylediklerini ve Güldal Mumcu'nun ona cevaplarını aktardık," diyen bir açıklamaydı. "Şimdi bir yıl sonra bu neden tekrar gündeme geliyor?" Yayın kurulundan İlhan Selçuk: "Şükran Ketenci, sen Ankara'ya gidiyorsun. Git Güldal'a anlat bu durumu. Diskin açıklamasının neden yayınlandığını. Bir de Ceyhan Mumcu'ya da anlat," dedi. "Ben de onun için geldim, anlatıyorum." "Bak Şükran, bir olay olduğu zaman yaşanan gerçekleri anlatmak durumundayım. Hiçbir zaman, hiçbir güç bunları saklamamı benden isteyemez. Sen bir gazetecisin, bildiğin gerçekleri saklayarak mı yazıyorsun? En azından gazeteci olarak bu uygun değildir. Ben kendi sorumluluğumun bilincinde yaşadığım olayları anlatırım. Ve ne gariptir ki Halit Çelenk, 'Neden söyledin, söylemesen olmaz mıydı?' diyor. O da bir hukukçu ve ben bu garabeti bir türlü anlayabilmiş değilim. Doğrusu Halit Bey'in bu hali beni çok rahatsız etti. Çok üzüldüm. Onun adına üzüldüm. Halit abiyi çok severim. Onu mazur gör." "Mazur göremem. Her şeyi mazur görürüm. Bunu mazur göremem. Çünkü bu hukuk bilincine de, vicdana da, akla da, her şeye aykırı bir şey. Bana bir gerçeği saklamamı söylüyor ki imkanı yok, olacak şey değil. İnsanlar gerçekleri gerçek olarak değil, acayip bir takım bilinciyle görüyorlar." "Canım, o diski çok sevdiği içindir." "Yani burada bir öldürme olayı var, gerçekleşmiş bir konuşma var ama kalkıp siz hepiniz birden yalan söylüyorsun demeye geliyorsunuz. Bunun sonucu budur. Kusura bakmayın, Nebioğlu'nun 'bizi aklayın' sözü, Güldal Mumcu yalan söylüyor diye yazın demektir. Başka nasıl aklanacak?" Tabii, o anlama geliyor ama öyle bir şey kesinlikle söz konusu olamaz. Yerden göğe kadar haklısın. Siz yazı dizisini yazan gazeteci arkadaşınıza da sahip çıkmıyorsunuz. O da yalan yazmış oluyor. Başında bulunduğu gazetede yayınlanmış yazı dizisinde yer alan bir şeye İlhan abi nasıl ailesi böyle inanıyor der. Bu bile uygun değil. Ben sadece olayı anlattım. Bu işi çiftçi yapmıştır, buna inanıyorum diye bir şey asla söylemedim ki. Bu gibi durumlar kritik durumlardır. Çünkü kimin ne olduğunu bilebilmenin imkanı yoktur. Bu adamı fazla tanımıyorum. Benim en rahatsız olduğum nokta, burada öldürülmüş bir arkadaşınız var. Cinayetin aydınlatılmasına çalışmanız gerekirken siz Ömer Çiftçi'yi yaklamak için uğraşıyorsunuz." Bu arada başka konulara da girildi. Soner: "Sivas olaylarının planlaması hakkında Türk İş'e bağlı bazı sendikaların da bu planlamaların içinde olduğu açık. Ama haklarında soruşturma dahi açılmamış," dedi. "Vicdanlarına sormuşlardır, Ketenci. İçlerinden doğru ve olumlu yanıt gelmediği için vicdanları çok rahatsızlık duyduğu için soruşturma açmamışlardır." Soner şöyle suratıma baktı. "Mesajını gayet iyi aldım. Seninle uğraşılmaz," dedi. "Bak, ben vicdanımın ve sorumluluğunun gerektiği işi yapıyorum. Nebioğlu'na git söyle, vicdanı evet diyorsa evet yapsın, hayır diyorsa hayır yapsın. Beni hiç ilgilendirmiyor. Gerisi onun vicdanına kalmıştır, tamam mı? Söyle bunu Nebioğlu'na." "Nebioğlu'na ileteceğim bunu." "İyi edersin." Biraz daha konuştuktan sonra Soner kalktı. "Allah'a ısmarladık," dedi. Odada bulunan hiç kimsenin elini sıkmadan paltosunu giyip çıktı. Sıra Nebioğlu'nda. Disk Genel Başkanı Kemal Nebioğlu eve ziyarete geldi. Bir baktım yanında Ömer Çiftçi. Evde yine başka konuklar da vardı o sırada. Nebioğlu başsağlığı dileklerini ilettikten ve nezaket ifadelerinden sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde çiftçiyle ilgili bir açıklama yapılması konusuna değindi. Böyle bir açıklamayı neden gazeteden beklediklerini sordum. Net bir cevap alamadım. Ömer Çiftçi bizim arkadaşımızdır, iyi insandır. Bizi nasıl biliyorsanız o da öyledir dedi. Ömer Çiftçi bu sözler sırasında kıpkırmızı bir yüzle hiçbir şey söylemeden başı önünde oturuyordu. Olay günü Uğur'la yaptığı konuşmayı önce kabul edip sonra inkar eden bir Ömer Çiftçi'yi Nebioğlu'nun kendisiyle özdeşleştirmesini hayretle izledim. Uğur Mumcu cinayetini izleme komisyonuna dahil edilen isimlerden biri de avukat Mustafa Kemal Kumkumoğlu'ydu. Bir süre sonra Kumkumoğlu'nun İslami Hareket sanıklarından birinin avukatı olduğu ortaya çıktı. Kumkumoğlu'nu tavsiye edense Şükran Ketenci'ydi. Mart. Ankara İdari Mahkemesi'nde İçişleri Bakanlığı aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açılması için avukat Metin Günday ile görüştük. Açılan bu dava daha sonra lehimize sonuçlandı. Bu arada vakıf kurma konusunda birçok dostumla, arkadaşımla konuştum, görüş alışverişinde bulundum, tartıştım. Herkes düşünsel açıdan cesaret verdi. Ama işin hayata geçirilmesi konusunda beni en çok etkileyip cesaretlendiren Uğur Yurdakul oldu. Ben önce daha geniş kapsamlı bir yapı düşünüyordum. Yurdakul beni her şeyden önce bu işin sadece ben ve çocuklar tarafından başlatılması gerektiği konusunda uyardı. Çünkü ne yapmak istediğini en iyi sen biliyorsun. İyice oturtursun, kendi ayakları üzerinde durabilecek hale gelir, o zaman daha farklı yapılanmalara geçebilirsin. Bu girişimden vazgeçebilme olasılığımı ortadan kaldırmak ve beni cesaretlendirmek üzere bir miktar parayı da benim daha erken olduğu yolundaki itirazlarıma rağmen derhal tahsis etti. Daha sonra da Aydın Doğan'la görüştüm. Vakıf için temel olarak düşündüğüm gazetecilik eğitiminden yetişecek gençlere staj için kendisine bağlı yayın organlarını açıp açamayacağını sordum. O da memnuniyetle kabul etti. Böylece gerekli girişim için kendimi yeterince desteklenmiş hissederek vakıf kuruluşu için adımımı attım. 14 Kasım. Ülkü Coşkun'un Şubat 1993'te bilgime başvurduğunda söylemiş olduğu "Bu işi devlet yapmıştır, siyasi iktidar isterse çözer" sözü zihnimi sürekli meşgul ediyordu. Ülkü Coşkun'un cinayetin hazırlık soruşturması ile ilgili çalışmalarını da bir yıldır basından takip ediyorduk. Savcılıktan alınıp yargıçlığa atandığını öğrenmiştik. Uğur Mumcu cinayeti ile ilgili hazırlık soruşturması artık aleni bir hale dökülmüştü. Neyi soruşturup neyi soruşturmadığını basından okuyorduk. Soruşturmanın gereğine uygun davranmadığı ve safsakladığı kanaatinde birleştik. Ben bir dilekçe vermek istedim Ülkü Coşkun'la ilgili soruşturmadaki savruklukları anlatan. Konuştuğum hukukçular dilekçe vermenin bir yararı olmayacağı görüşündeydiler. Belki haklıydılar. Çünkü bugüne kadar Nusret Demiral ve Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından yapılan uygulamaların hukuka uygun olmadığına dair birçok dilekçe vermişlerdi. Ama bir sonuca ulaşılmamıştı. Belki bir yılgınlık oluşmuştu. Ben Uğur Mumcu için bir dilekçe vermenin ne sakıncası olacağını sorunca pek bir faydası da olmayacağını söylediler. Oysa bu dava sadece bizim aile olarak şahsi niteleyebileceğimiz, şahsi olarak davranabileceğimiz bir dava değildi. Biz tarihe karşı da sorumluyduk. Üstelik bürokrasi kağıttan çekinirdi. Dilekçe vermenin bir sonuca ulaşmayacağı yönündeki bu tarz söylemlere karşın bir dilekçe örneği kaleme aldım. Beyhan abla ile ve o sırada Antalya'da bulunan Emin Değer ile konuşarak Adalet Bakanı'na soruşturma sırasında gördüğümüz aksaklıkları bir dilekçeyle bildirdim. Adalet Bakanlığı'na Ankara. Eşim, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı suikast sonucu ölmesi üzerine başlatılan soruşturma, aradan 22 ay geçmesine karşın bir sonuca bağlanamamış ve soruşturmayı yürüten Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Ülkü Coşkun da bu görevinden alınarak hakimliğe atanmıştır. Bu atamayla dosya uzun süre bekletilmiş, dosyanın hangi savcıya verildiği konusundaki ısrarlı taleplerimiz yanıtsız kalmış, ancak 1 Kasım 1994 günü dosyanın savcı Kemal Ayhan'a verilmiş olduğu öğrenilmiştir. Kemal Ayhan, aynı gün yapılan telefon görüşmesinde dosyanın kendisine yeni verildiğini, bu nedenle ayrıntıları hakkında henüz bilgi sahibi olmadığını ifade etmiştir. Olaydan hemen sonra zamanın en yetkili kişilerinin verdiği sözlere karşın soruşturmanın kimi konularda neredeyse gerçeklerin aranmaması amacıyla sürüncemede bırakıldığı izlenimi doğmuştur. Soruşturma dosyasının ilk savcı Ülkü Coşkun'dan hizmetin gereği nedeniyle mi yoksa suçluların bulunmasında gösterdiği basiretsizlik yüzünden mi alındığı tarafımdan bilinmemektedir. Kesin olarak bildiğim dosyanın tam bir aldırmazlık içinde uzun süre savcıya havale edilmeden bekletilmiş olduğudur. Suikastten sonra yapılan yanlışlardan birkaçına değinmek istiyorum. Olay sonrası yapılan delil toplanması, bu konudaki teknik kurallara, yasaya ve hukukun genel ilkelerine tamamen aykırıdır. TRT'de yayınlanan bir programda Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığı tarafından gizlidir denilen bilirkişi raporu konusunda soruşturmayı etkileyecek ve saptıracak biçimde açıklamalar yapılmış, böylelikle soruşturma adeta yönlendirilmek istenmiştir. Bir başka programda olay hakkında bilgisi olduğunu söyleyen Ayhan Aydın adlı kişi, tanıkların korunması ilkesi göz ardı edilerek ekranda alenen sorguya çekilmiş ve böylece bu konuda bilgi vermek isteyenlere gözdağı verilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki tutanaklarda birkaç yerde yapılan tarih tahrifatının beşeri hata olduğu, bu nedenle de tahrifat yapılmamış sayıldığı, savcı Ülkü Coşkun'un raporundan anlaşılmıştır. Bu rapora dayanılarak adeta terör örgütünü korur gibi Ayhan Aydın hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından iftira davası açılmıştır. Olaydan 2 gün sonra ihbar üzerine Ankara'da bir evde yakalanan ve Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında cinayetten gıyabi tutuklama kararı bulunan Şefik Polat adlı kişi, gerekli incelemeler yapılmadan salıverilmiştir. Bunlar hemen ilk anda göze batan ve kamuoyunun da belleğinde bulunan usule aykırı işlemlerdir. Soruşturmanın aylardan beri sürüncemede bırakılması bir yana, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin "eski bir olay ama biz hala üzerindeyiz, yalnız bir netice çıkmıyor" şeklindeki sözleri, devletin bu olaya gerçekten önem vermediğini belgelemektedir. Çünkü hukuk devleti suç teşkil eden bir olayı eski veya yeni diye ayırarak izlemez. Suç sayılan bir olayın faillerini ortaya çıkarmak devletin görevidir. Soruşturmayı yürüten ilk savcı Ülkü Coşkun'un benim ifademi alırken söylediği "bu olayı devlet yapmıştır, siyasi iktidar isterse bu iş çözülür" şeklindeki sözlerini de ayrıca vurgulamak istiyorum. Bu olaylardan ve soruşturmanın sürüncemede bırakılmasından çıkan sonuç, bu olayın kimler tarafından ve nasıl gerçekleştirildiğinin devlet örgütünün bir kısmının bilgisi dışında olmadığıdır. Bunun söylenmesi elbette çok zordur ama Genelkurmay eski başkanı emekli Orgeneral Doğan Güreş'in bir gazeteciyle yaptığı söyleşide Uğur Mumcu cinayeti hakkındaki bir soruya verdiği yanıt bu kanıyı doğrulayacak niteliktedir. Uğur'u kardeşi gibi sevdiğini söyleyen Sayın General, katillerin neden yakalanamadığına ilişkin soruyu "bu konuya hiç girmek istemiyorum" diye yanıtlamıştır. Bu yanıt, "bu konuyu biliyorum ama söylemek istemiyorum" anlamını taşımaktadır. Ben yine de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğu inancıyla eldeki bilgiler ve bu dilekçemde ileri sürdüğüm görüşler doğrultusunda konunun değerlendirileceğini ve bilindiğine inandığım suikast düzenleyicilerinin ortaya çıkarılacağını umudunu taşımaktayım. Soruşturmanın çabuklaştırılması ve sonuçlandırılması için gerekli emrin verileceği inancı ve güveniyle saygılar sunarım. 14.11.1994 Güldal Mumcu. 1995, 23 Ocak. İstanbul'da Payel Yayın Evi, Uğur Mumcu'nun katillerinin bulunması için bir imza kampanyası başlatmıştı. İmza sayısı 1 milyonu aştı. İmza klasörlerinin bulunduğu çuvallar bir kamyoneti doldurdu. Dilekçeler, Türkiye Barolar Birliği bünyesindeki Mumcu Cinayetini İzleme Komisyonu tarafından TBMM Başkanı Hüsamettin Cindor'a teslim edildi. 4 Nisan. Uğur'un ablası Beyhan Gürson ile 4 Nisan 1995 günü 14.30'da davaya yeni savcı olarak atanan Kemal Ayhan'la görüşmeye gittik. Savcı çok şişman, esmerce, orta yaşlı biriydi. Soruşturmanın hangi aşamada olduğunu öğrenmek istediğimizi söyledik. Bu dava ile ilgili olarak poliste de ayrı bir dosya bulunduğunu duyduğumuzu, soruşturma ile ilgili bütün dosya ve bilgilerin kendilerinde olup olmadığını sorduk. Poliste ayrı bir dosya bulunup bulunmadığını açıklık getirmedi. Kendisinin bütün belgeleri bildiğini söyledi. O zaman, "acaba bu olayın failleri konusunda bir kanaat elde ettiniz mi? Bize bir şeyler söyleyebilir misiniz?" dedim. Biraz tereddüt geçirdi. Daha önceki savcının "devlet yapmıştır" sözlerini dilekçemde belirtmiş olduğum için gerçekleri söylemekten kaçınacağını düşünerek, "sizi temin ediyorum ki burada söyledikleriniz burada kalacaktır." dedim. Ayağa kalktı, iri gövdesini masanın arkasından çıkardı ve "uluslararası istihbarat örgütleri biraz mafya ve karanlık güçler diyeyim," dedi. "Tamam da Sayın Savcı, bunlar bu cinayeti Ay'daki adamlarla işlemediler ki. Muhakkak buradaki adamlarıyla işlediler. Kim bunlar?" "Büyük ölçüde ulaşmaya çalışıyoruz." O dar odada Beyhan abla ve ben oturuyoruz, o iri gövdesiyle ayakta dolaşarak nasıl söyleyeceğini bilemez bir şekilde. "Haklısınız ama çok zor ve sıkıntılı bir süreç," dedi. "Elimizden geleni yapacağız." Savcının odasından çıktık. Durum ilginçti. Beyhan ablayla ne kadar böyle olacağını tahmin etsek de biraz da şaşırarak değerlendiriyorduk. Çünkü cinayetin uluslararası bir boyutunun olduğu, böylece bizzat bir savcı tarafından da doğrulanmış oluyordu. Uluslararası boyut konusunda kafamızda bulunan şüpheler bu konuşmayla dağıldı. 17 Nisan. Beyhan ablayla birlikte Adalet Bakanı Mehmet Moğolta'yı ziyarete gittik. 14 Kasım'da Adalet Bakanlığı'na Ülkü Coşkun hakkında verdiğimiz dilekçemiz hakkında ne gibi bir işlem veya değerlendirme yapıldığını sorduk. Moğoltay, Savcı Kemal Ayhan'la görüşeceğini, vermiş olduğumuz dilekçeyle gerekeni yapacağını söyledi. Ayrıca bir soru sordu. Bu dilekçenin altında niye avukatınızın değil de sizin imzanız var? Bir sakıncası mı var? Tabii yok. Ama avukatlar olsa onlarla görüşülse daha iyi olurdu diye düşünmüştüm. Böyle bir soru ve böyle bir cevap bana tuhaf ve ilginç geldi. 29 Mayıs. Moğoltay gerekeni yapmış, bakanlık müfettişlerini görevlendirmişti. Soruşturmayla görevlendirilen Adalet Baş Müfettişleri A. Vehbi Aksoy ve Muharrem Coşkun, 29 Mayıs 1995 günü bilgime başvurdular. Adalet Bakanlığı ek binasının 9. katında 909 numaralı odada iki müfettişle daha ziyade bir sohbet havasında görüştük. Herhalde sordular ki Ülkü Coşkun devlet yapmıştır dediği sırada yanımda kimselerin bulunduğunu söyledim. Beyhan Gürson ve Ceyhan Mumcu da bilgi vermek üzere müfettişlerce çağrılmıştı. 20 Haziran. Müfettişler hazırladıkları inceleme raporunda Coşkun hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiği sonucuna varmışlardı. 22 Haziran. Moğoltay beni aradı. Ülkü Coşkun hakkında soruşturma açılmasına izin verdiğini, Coşkun'un asker olması nedeniyle de gereğin yapılması için dosyayı Milli Savunma Bakanlığı'na sevk ettiğini söyledi. 26 Haziran. Savcı Kemal Ayhan, eşi ve çocuklarının tatilde olduğu bir sırada evinde ölü bulundu ve cenazesi aynı gün otopsi dahi yapılmadan Başsavcı Nusret Demiral'ın talimatıyla defnedildi. 4 Ağustos. Adalet Baş Müfettişleri de yaptıkları incelemeyi askeri savcı Ülkü Coşkun hakkında disiplin cezası verilmesi gerektiği görüşüyle 4 Ağustos 1995 tarihli rapora bağladılar. İlginç olan, aynı dönemde aynı hükümetin Adalet Bakanlığı'nın gereğinin yapılması talebini Milli Savunma Bakanlığı'nın reddetmesiydi. Mehmet Gölhan'ın bakanlığı döneminde Milli Savunma Bakanlığı soruşturmaya yer olmadığına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verdi. 7. ayrımın sonu, sayfa 103.